Doktor Emre Dorman'ın ikinci kitabını söylüyorum. Bu da çok satanlarda yer aldı ve hala yer almaya devam ediyor. Modern bilim diyor ki Tanrı var. Evrenin ve yaşamın oluşumundaki hassas ayarlar üzerine bir inceleme diyor. Şimdi yüzyıllardır bu doğrudur. Yani din adamları ve bilim insanları sürekli tartışıyorlar. İşte evrim teorisini tartışıyorlar. Şimdi ne diyor artık uzlaştılar mı? Yani evrim teorisi çöküyor mu? Ne
Şimdi
diyelim?
aslında şöyle bakmak lazım. O kitabın yazılış amacı da aslında biraz buna dayanıyor. Şimdi öncelikli olarak evrenin ve yaşamın nasıl var olduğuna dair iddiaları bir incelemek gerekir. Şimdi bunu iki temel maddede topluyoruz. Yani felsefe tarihinde de bu iki temel maddede toplanıyor. Birincisi yaratıcının, Tanrı'nın evreni yarattığı, yoktan var ettiği ve evrene her an hakim olduğu. Yani evrenin bir başlangıcı olduğu iddiası. Tarih boyunca bu dinler tarafından savunmuş bir iddiaydı. Tabii eski dönemlerde bunu bilimsel olarak ispatlamak mümkün değil. Daha çok teolojik ve felsefi bağlamda bunu iddia edebiliyorsunuz. Diğer iddia neydi baktığımızda? Eski Hint ve Çin geleneklerinde de var bu. Daha sonra antik dönemde Demokritos, Epikür ve Lükratius gibi filozoflarda görüyoruz. 18. yüzyıla geldiğimizde Baron de Holbach, de Alembert gibi Fransız düşünürlerde görüyoruz. Asıl popülaritesi, meşhur olması ise 19. yüzyılda Karl Marx ve Engels
Ne
tarafından
diyorlar?
yapılıyor. Maddenin ezeliliği.
Hı.
Yani madde yaratılmamıştır, ezelidir, dolayısıyla bir başlangıcı yoktur şeklindeki iddia. Şimdi kitabın yazılış amacı bu aslında. Şimdi bu temel iki iddia öyle bir iddia ki bakın Marx ve Engels'in şöyle bir tezi var. Diyor ki dinler ve materyalizm yani maddenin ezelini savunanlarla dinler arasındaki en büyük soru yaratıcı mı öncedir, madde mi öncedir?
Hı.
Bu soruya verilecek cevap karşı sistemi temelinden yıkar. Şimdi modern bilimin bizi getirdiği noktaya baktığımızda tarih boyunca dinler tarafından savunulmuş olan evrenin bir başlangıcı olduğu, dolayısıyla bir sonunun da olacağı inancının bilim tarafından desteklendiğini görüyoruz. Bu iki büyük delille destekleniyor. Birincisi entropi yasası. Düzensizlik yasası demek. Yani
Hı.
termodinamiğin ikinci kanunu olarak fizikte geçiyor. Çok önemli bir yasadır. Mesela Einstein bunu bütün bilimlerin birinci yasası olarak ifadelendirir, tanımlar. Sir Arthur Eddington da mesela bunu aynı zamanda en büyük metafizik yasa olarak ifade edilir. Buradaki metafizik ifadesi önemli, altını çizmek gerekir. Metafizik ifadesi yani fiziki açıklamaların tıkandığı, fiziküstü açıklamalara yeni bir kapının açıldığı, dolayısıyla doğaüstü bir gücün, yaratıcının ortaya çıktığı, sahneye çıktığı bir açıklama olarak ifade edilir. Ne diyor şimdi bu kısaca bakmak gerekirse? 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya konmuş bir şeydi bu. Biz evrenin başlangıcına baktığımızda, evrenin bu Big Bang'i de az sonra
Hı.
bahsedeceğim. Bu Big Bang patlamasıyla birlikte veya açılımıyla birlikte nasıl ifade edersek evrende bir entropinin açığa çıktığını görüyoruz. Düzensizlik. Yani evren sürekli olarak bir düzensizliğe doğru gidiyor şu anda. Bunu daha basit bir şekilde örnek vermek istersek insanın doğması, büyümesi ve yaşlanma süreci veya bir aracın, bir arabanın zaman içerisinde paslanması. Yani sürekli olarak bir bozulma var aslında
Hı.
yaşadığımız yeryüzünde. Şimdi evrenin başlangıcına bakıldığında entropi seviyesinin içinde bu yaşadığımız gezegenin oluşabilmesine imkan verecek şekilde çok kritik ve hassas bir ayarda tutulduğunu görüyoruz. Şimdi bu şunu gösteriyor aslında astrofizikçilere. Deniyor ki eğer evren ezeli olsaydı yani bir başlangıcı olmasaydı çoktan bu entropi seviyesi ısı ölümü entropik dengeye gelecekti. Dolayısıyla hareket duracaktı ve evren yok olacaktı. Ama bu gerçekleşmediği için ve başlangıçta çok düşük entropili, çok düşük bir düzende meydana geldiği için bu. Dolayısıyla evrenin bir başlangıcı olması gerekir. Ortaya konuldu ve bu bilimsel olarak net bir şekilde ortaya konuldu. Bir diğeri ise Big Bang. Big Bang de aslında büyük patlama olarak çevrilen, ifade edilen bir anlayış. Bu da adeta evrenimizin şu anda veya şöyle demek daha doğru öncelikli olarak evrenimiz sürekli olarak genişliyor. Bu öyle bir genişleme ki biz şu anda programa başladığımızdan şu ana kadar geçen süre içerisinde aynı evrende yaşamıyoruz. Daha genişlemiş bir evrende yaşıyoruz. Şimdi bu genişlemeyi geriye sardığınızda adeta bir tenis topundan daha küçük bir tekilliğe dönüşüyor bu evren. Bu tekillik öyle bir tekillik ki ama şu anda yaşadığımız evrende potansiyel olarak mevcut bulunan her şey o ilk başlangıç tekilliğinde saklı. Yani onun açılmasıyla, onun patlamasıyla Şu anda biz işte birbirimizi görebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz, çay içebiliyoruz. Sahip olduğumuz her şey o tekillikte. Yani bir müzik dinlediğimiz zaman onun notaları, bir yemek yediğimiz zaman onun molekülleri, yapı taşları vesaire, bunların hepsi o potansiyelde saklı. Şimdi Big Bang bize neyi gösterdi? Evreni genişlediğini gösterdi. Dolayısıyla şunu söyledi aslında entropi yasasıyla birlikte. Evrenin bir başlangıcı var. Çünkü az önce söylediğim gibi genişlemeyi geri sardığınızda adeta bunu bir balon gibi düşünün. Balonun sönükken üzerine noktalar koyun. O balonu şişirdiğinizde nasıl noktalar birbirinden uzaklaşır? Gezegenlerin ve yıldızların da birbirinden uzaklaştığını görüyor şu anda gözlemleniyor. Şimdi bu aslında devrimsel olarak şunu ortaya koydu. Evrenin bir başlangıcı var ve bir sonu var evrenin. Çünkü entropik dengeye ulaşılacak, evet. Söylemi yaşanacak ve evren yok olacak. Kıyamet senaryosu dediğimiz şey. Şimdi aslında az önce dikkat ederseniz söylemiştim. Marx ne diyordu? Bu iki soru, temel soru, yani buna verilecek cevap diğer düşünceyi bir manada ne yapacak? Ortadan kaldıracak. Şimdi maddenin ezeli olmadığı, evrenin bir başlangıcı olduğu bilimsel olarak ortaya konulduğuna göre artık evrende tesadüften ya da maddenin kendi kendini bilinçsiz bir şekilde organize ettiğinden söz etmek mümkün değil.
Siz kitapta peki aynen bu şekilde mi anlatıyorsunuz? Nasıl hani bu kitabın içeriği?
Evet.
Bu şekilde
şimdi
mi?
Şimdi bu kitapta tabii bu şekilde...
Ne buluyor bu kitabı alan kişiler
şimdi
içinde?
Şimdi şöyle, bu kitabı alanlar biraz şunu buluyorlar açıkçası. Çok fazla bilim adamının evrenin ve yaşamın oluşumuyla ilgili görüşleri var burada. Yani şimdi bizde genelde bilim anlayışında bilim adamları inançsızdır veya yaratılışı, Tanrı'yı, Allah'ı kabul etmezler gibi bir algı var toplumda. Belki bunu geçtiğimiz yüzyıl içerisinde söylemek mümkündü ama içinde bulunduğumuz yüzyıl, hatta geçtiğimiz yüzyılın da son çeyreği özellikle ciddi manada bilim adamlarının evrendeki bu ortaya çıkan muazzam mükemmel oluşumlardan hareketle mutlaka bunun doğaüstü bir açıklamasının olması gerektiğini ortaya koydular. Şimdi Bernard Russell 19. yüzyıl 20. yüzyılın meşhur filozoflarından diyordu ki, pek çok ateist düşünür de aslında aynı şeyi paylaşıyordu. Evrenimiz bu. Yani bundan ibaret, başka bir şey değil. Bakıyoruz işte bu. Yani dolayısıyla bunun bütün açıklaması kendi içindedir. Kendi dışında bir açıklama ihtiyacı yoktur diyorlardı. Ama şimdi evrenin hem varlığında hem ortaya çıkışında hem de devamında o kadar hassas kritik ayarlar var ki. Vaktimiz olsa onlardan da bahsedeceğim. Bunlar içinde yaşadığımız bu dünyanın ve yaşamın oluşabilmesine imkan tanıyan kritik bir ayarda tutulmuş. Yani bunların ayarındaki en ufak bir sapmada tüm evren ve tüm canlılık bir anda yok olabiliyor. Buna karşılık inançlı filozofların geliştirdiği argümansa şu. Onlar diyordu ya, işte evren gözlemlediğimiz kadarıyla, başka bir açıklama ihtiyaç yok. Özellikle Leibniz'de görüyoruz. Pek çok filozof da dillendiriyor bunu. Diyor ki, neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Yani biz şimdi öyle bir evrende yaşıyoruz ki, bakın denizlerin altındaki binbir çeşit canlıdan, kara hayvanlarından, insanın varlığından, çiçeklerden, kuşlardan, yani etrafımızda gözlemlediğiniz...
Zaten yine dün bilim haberlerini okuyordum ben, bilim teknoloji haberlerini sürekli takip ediyorum. Dünyaya benzeyen bir gezegen daha aslında keşfetmişler. Ve şimdi onu da araştırıyorlar. Çok ilginç.
Evet, şimdi şunu da ifade etmek gerekir. Entropi ve Big Bang'in tarih boyunca dinler tarafından savunulduğu iddiayı ispatladığını söyledik ki, onu desteklediğini söyledik. Aynı argümanı, Big Bang tarafından ortaya koymuş argümanı biz İslam filozoflarında da görüyoruz. İslam düşünürlerinde de görüyoruz. Mesela Gazali'ye baktığımızda Gazali diyor ki, var olan her şeyin kendi varlığı dışında bir sebebe ihtiyaç duyar, var olan her şey. Biz evren var olmuştur, evrenin var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evrenin de kendi dışında bir sebebe ihtiyaç duymaktadır. Şimdi Big Bang'in dikkat ederseniz bu ikinci madde özellikle, yani evren var olmuştur. Evrenin bir başlangıcı vardır. Yani başlangıcı olan şeyin de bir başlatan olması gerekir şeklinde argüman kuruluyor ve bilimsel olarak da bunlar destekleniyor. Şimdi kısaca isterseniz tasarım
biraz
kanıtından
biraz... Tasarım
kanıtından kısaca bahsedeyim isterseniz size. Şimdi tasarım dediğimizde bir tasarım varsa eğer ortada, dolayısıyla bir tasarlayıcısının olması gerekiyor bunun. Tasarımda da bir amaç vardır dikkat ederseniz. Şimdi biz yaşadığımız dünya açısı, pratik örnekler verelim daha rahat anlaşılması açısından. Şimdi biz diyelim ki bir spor arabayı düşünelim. Bu spor arabanın doğada bu formuyla, bu şekilde bulunmadığını biliriz. Değil mi? Biliyoruz ki bu bir fabrikada çeşitli makineler ve mühendisler tarafından geliştirilmiştir. Koltuğu insan vücudunun oturacağı şekilde dizayn edilmiştir. Aynası, direksiyonu, pedalları vesaire. Şimdi bunda bir tasarım olduğunu kabul ediyoruz. Yine mesela bir botanik bahçesinde dolaştığımızı düşünelim. Bazen çeşitli bitkilerin, çeşitli hayvan figürlerine göre budandıklarını görüyoruz. Mesela bir fil olabiliyor, evet. Bir deve olabiliyor veya bir kedi olabiliyor. Şimdi biz biliyoruz ki bunlar yağmurun yağmasıyla, rüzgarın esmesiyle veya toprak kaymalarıyla kendiliğinden oluşmamıştır. Birisi bunu bize iddia etse güleriz. Yine mesela bir kanyonda dolaştığımızı düşünelim. Bu kanyonda dolaşırken oradaki dağların tesadüfen oluştuğunu iddia edebilir birisi. Ve biz de buna belki bir cevap veremeyebiliriz. Ama Amerika'da mesela Kaliforniya eyaletinde Rushmore Dağı var. O Rushmore Dağı'na Washington, Roosevelt, Lincoln ve Jefferson gibi Amerika'nın kurucu babalarının heykellerinin yontulduğunu evet. görüyoruz. Şimdi birisi bize orayı gezerken tur rehberimiz bize dese ki bu gördüğünüz dağ kendiliğinden oluştu dese herhalde biz ya kötü bir şaka olduğunu düşünürüz bunun ya da tur rehberinin psikolojik bir sorun olduğunu düşünürüz. Şimdi çok fazla örnek vermek mümkün ama vaktimiz kısıtlı olduğu için evet. ben kesiyorum. Şimdi bu kadar dünyada gözlemlediğim bir şeyde tasarım olduğunu kabul ediyorken mesela şu stüdyo bile bakın yani bu kameranın duruşu, bizim mikrofon olması üzerimizde, şu anda bizim oturma konumuz vesaire, ışıklar hepsi aslında bir tasarım ürünü. Neden? Çünkü burada bu programın yapılmasına göre tasarlanmış, dizayn edilmiş bu. Şimdi içinde yaşadığımız bu dünya, uçsuz bucaksız bu evren, uzay nasıl tesadüfen oluşabilir? Nasıl bir yaratıcısı, bir var edicisi olmaz? Son olarak çok basit bir örnek vereyim. Şimdi biz burada otururken çay içiyoruz, değil mi? Sohbet ediyoruz. Bakın hiçbir sarsıntı duymuyoruz. Şimdi arabayla böyle bir 50-60 km hızla bir yerde hareket halinde olduğunuzu düşünün. İstediğiniz kadar lüks bir araba olsa da küçük bir çukur veya bir tümsekte hemen sarsılırız, değil mi? Şimdi bu içinde bulunduğumuz mavi gezegen aslında adeta bir binek. Ve saatte 1670 km gibi bir hızla kendi etrafında dönüyor bakın. Ve aynı zamanda 170 bin km hızla saatte güneşin etrafında dönüyor. Ama biz burada çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz, hiçbir sarsıntı duymuyoruz. Tek başına bu bile evrenin ne kadar ince, ne kadar hassas, muazzam bir şekilde var edildiği için yeterli bir delil. İnşallah daha fazla vaktimiz olduğunda bu konuda çok daha fazla delilden de...
Çok